Ayrım 27, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 315. Bir mafya efsanesi, Yaralı Yüz, Scarface Al Capone.
Ben herkesten farklı değilim, yaptığım sadece talebi karşılamaktır.
Al Capone. Mafya tarihi birbirinden ilginç kişilikler resmi geçidi gibidir. Çoğu alt sınıflara mensup, doğru düzgün bir eğitim görmemiş bu kişiler, daha çocuk denebilecek yaşlardayken suç dünyasına ilk adımlarını atmışlar, bazen cesaret ve acımasızlıkları, bazen de şanslarının yardımıyla mafyanın en üst basamaklarına kadar tırmanabilmişlerdir. Bazılarının hayatı ise film konusu olacak kadar renkli geçmiştir. Dipnot, örneğin yönetmenliğini Steve Carver'ın yaptığı 1975 yılında çevrilen Capone bunlardan biridir. Baş rollerinde Ben Gazzara, Sylvester Stallone ve Susan Blakely'nin oynadığı filmde Al Capone'un hayatı anlatılmıştır. Bunlardan birisi de ünlü Chicagolu gangster ve mafya şefi Al Capone'dur. Alphonse Capone. Kriminal ortamda geçen çocukluk. 17 Ocak 1899 Brooklyn doğumlu olan Al Capone, Napoli'den Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmüş, 7 erkek 2 kız çocuklu bir ailenin üyesiydi. Dipnot, ailenin erkek üyelerinin bazılarının kaderi ilginç olacaktı. İnsana ne aile ama dedirten akıbetler şunlardı. Önce ağabeyi Frank Capone polisle girdiği çatışmada ölecekti. Ralph Junior Capone soyadından dolayı kendini Ralph Gabriel olarak tanıtıyordu. Sevdiği kız kendisini istemeyince bir şişe viski ve bir tüp dolusu uyku ilacı içerek intihar etti. Jim Capone ortalardan kayboldu, bir gezginci sirke katıldı. Al Capone'un ölümüne yakın para istemek için ortaya çıktı. Adını Richard James Hard olarak değiştirmiş, evlenmiş, karısından bile bir Capone olduğunu gizlemişti. Nebraska'ya yerleşmişti. Orada kendini eski bir savaş gazisi olarak tanıttı. Amerikan Muharipler Derneği başkanlığı bile yaptı. Yalan söylediği anlaşılınca daha sonra dernekten atıldı. Ayrıca Homer ilçesinde 2 yıl şeriflik görevini yürüttü. Kaçak içki satan bir kızılderiliyi öldürdü. Kurbanın akrabalarının açtığı ateş sonucu bir gözünü kaybetti. Şeriflik yaptığı esnada kasabanın dükkanlarını soydu. Buna kayınpederinin dükkanı da dahildi. Matt Capone ise ağabeyinin eski bölgesi Cicero'da taverna işletmekteydi. İki barmenle kasadan eksik çıkan $5 için tartıştı, onları öldürdü. 1 yıl sonra teslim oldu. Bert Novak ya da Albert Raiola adını kullanan Alberto Capone ise cürüm işlemeye ve çete işlerine devam etti. Chicago'nun güneybatı banliyölerinde kumar ve günah evleri işlerini organize ediyordu. 26 Mart 1906'da Amerikan vatandaşlığına kabul edilen Capone'lar, bölgenin en kalabalık İtalyan kolonisine sahip, son derece pis ve suç oranı hayli yüksek bölgesi olan Navy Street'e yerleşeceklerdi. Babası önce manavlığı denemiş ama sonra asıl mesleği olan berberliğe yönelmiş Gabriel Capone, annesi ise terzilik yaparak ailenin geçimine katkıda bulunmaya çalışan Teresa Capone'ydi. Bölge gemi tersanelerine çok yakın olduğu için gemici ve dok işçilerine yönelik çok ucuz içki satan meyhanelerle dolu ve en pespaye fuhşun mevcut olduğu bir yerdi. Capone ilkokula başladığında en yakın arkadaşı, daha sonra Amerikan mafyasının en önemli ismi sayılacak Salvatore, yani Lucky Luciano olacaktı. İlk suçunu bisiklet çalarak işleyen Capone daha sonra bu konuda şöyle diyecekti. Her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim ve kendime yeni bir bisiklet çaldım. Sonra da her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. İlkokulu 4. sınıftan terk eden Capone 15-16 yaşlarına geldiğinde cinayetler bölgesi olarak tanınan Manhattan'ın doğusundaki kanlı 6. bölgedeki 5 nokta çetesinin bir üyesiydi artık. Bu yılları ufak tefek hırsızlıklar, yaralamalar, İrlandalı ve Yahudi çetelerle çatışmalarla geçti. Tam o esnada kendisinden 14 yaş büyük John Torrio ile tanışması onun suç kariyerinde önemli bir basamak teşkil edecekti. Gerçek bir cani olan Torrio, Al Capone'un deyişiyle onun suç alemindeki ilk ustası olacaktı.
Ancak henüz üçüncü sınıf bir gangster ve çete üyesiydi. Yaralı yüz, Scarface. Al Capone daha sonra Sicilyalılar Birliği Başkanı ve mafya şefi Frankie Yale'in yanında barmen ve bodyguard olarak işe başlayacaktı. Barda kavga çıkaranları ve huysuz sarhoşları o kapı dışarı ediyordu. Ne var ki günün birinde barda çıkan bir kavga onun ömrü boyunca taşıyacağı bir lakabın izlerini bırakacaktı. Harvard'inde çıkan her kavgayı mutlaka Capone kazanmazdı. En önemli yenilgilerinden birine Brooklynli Frank Galluccio karşısında uğramıştı. İkinci sınıf bir cani olan Galluccio bir gece kız kardeşiyle birlikte gelmişti. Capone kıza kötü bir laf atacak oldu. Bunun üzerine hemen çakısına davranan Galluccio doğruca barmenin yüzüne saldırdı. Capone'a bu olaydan hatıra kalan yara izleri federal polisteki dosyasında şöyle tarif edilir. Yanak üzerinde sol kulağın 4 santim kadar önünde 8 santimlik eğri bir iz, sol çene üzerinde 5 santim dikine bir iz, boyunda sol kulağın hemen altında 5 santimlik eğri bir iz. Dipnot John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı, sayfa 44. O günden sonra artık Capone'un lakabı yeraltı dünyasında Scarface, yaralı yüz idi. Ancak Capone, belki de Galluccio'nun kız kardeşine laf alarak şerefini zedelediği için bu olaydan dolayı kin tutmayacaktı. Üstelik bununla da kalmayı palazlandığı yıllarda onu yanına alıp fedaisi yaptı. Ancak Capone olayın utancını içinde yaşatıp durdu. Soranlara yarasının bir bar kavgası esnasında değil, Birinci Dünya Savaşı esnasında Fransa'da çarpıştığı sırada aldığını söylüyordu. Oysa Capone bırakın askere gitmeyi, kışla kapısından içeri bile girmemişti. 1918 yılı geldiğinde Capone'un hayatında önemli bir değişiklik olacaktı. Bir kulüpte tanıştığı İrlandalı tezgahtar kız May Coughlin'e aşık olacak ve İrlandalılarla olan geleneksel düşmanlıklarını bile unutup onunla evlenecekti. O esnada kız 21, kendisi 19 yaşındaydı. Bir yıl sonra tek çocukları Albert Francis doğacaktı. Aile içindeki adı ise Sonny'ydi. Dipnot: oğlu Albert Francis Sonny Capone hayatı boyunca hiç suça bulaşmadı. Bir kulağı sağırdı. Ancak 1965 yılında 46 yaşındayken alışveriş için gittiği bir marketten iki tüp aspirin ve bir kutu pil çaldığı için tutuklandı. Götürüldüğü mahkemede suçunu kabul etti. Yargıcın niçin yaptığı sorusuna "bilmiyorum" şeklinde cevap verdi. Hiç sabıkası olmadığı ve dürüst bir yurttaş olarak tanındığı için ceza verilmedi. Soyadından dolayı hayatı engellerle geçti. Üniversiteden bu yüzden ayrıldı. Araba satıcılığı, matbaacılık, lokantacılık ve lastik satıcılığını denedi ama başarılı olamadı. Uzunca bir süre Al Brown takma adını kullandı. Daha sonra da soyadını değiştirdi. Çok iyi silah kullanırdı. Amerikan Atıcılık Derneği üyesiydi. Al Capone hep çocuğunun üzerine titredi ve onun iyi bir adam olması için çabaladı. Chicago yılları. Al Capone'un hayatını etkileyecek olan diğer bir olay ise ona suç dünyasında rehberlik eden eski dostu John Torrio'nun amcası ve Chicago gangsterlerinin şefi James Colosimo'ya, yani koca Jim'e, yardım etmek için Chicago'ya gitmesiydi. Al Capone ise halen üçüncü sınıf bir gangster olarak hem maddi sıkıntı çekiyor hem de iki kişinin öldürülmesinin baş şüphelisi olarak New York polisince soruşturuluyordu. Ortalardan kaybolma vaktiydi. John Torrio'nun 1919 sonlarında onu yanına çağırması Capone için bir fırsattı. Hemen Chicago'ya hareket etti ve James Colosimo'nun işlerini idare ettiği, yüksek tabaka züppeleri ve mafya mensuplarının takıldığı lüks gece kulübü Cafe Colosimo'da işe başladı. James Colosimo yıllık gelirinin önemli bölümünü Chicago'daki randevu evlerinden sağlıyordu. Amca Colosimo başarısından dolayı yeğenine bir genel evinin işletme hakkını verdi. Al Capone da onun yardımcısı olmuştu. Zaten Al Capone tüm suç kariyeri boyunca hep Torrio'nun yedeğinde yükselecekti. James Colosimo, koca Jim öldürülüyor. Ne var ki 17 Ocak 1920 gecesi yürürlüğe giren içki yasağı ilişkileri ve çatışmaları da yeniden düzenleyecekti. Artık çok daha büyük paralar ve hesaplar söz konusuydu. Esas olarak işleri Capone-Torrio ikilisi yürütürken amcası eski karısından boşanıp yeni sevgilisiyle evlenme hesapları peşindeydi. Ancak John Torrio hırslı bir gençti. Bütün işleri kendisinin yapıp kaymağını amcasının yemesini hazmedemiyordu. Sonunda Al Capone ile birlikte bir plan yapıp amca Colosimo'yu aradan çıkartmaya karar verdiler. İşi de Frankie Yale'e havale etmişlerdi. 11 Mayıs 1920 günü James Colosimo, Cafe Colosimo'da yeğeninin telefonu üzerine iki kamyon dolusu kaçak viski gelmesini bekliyordu. Torrio amcasından ısrarla saat 16'da yerinde olmasını istemişti. İçeri girip yemeğini yemek üzereydi ki koca Jim şakağına isabet eden bir kurşunla hayata veda edecekti. Tarif üzerine katil olarak Frankie Yale New York polisince gözaltına alınacak, görgü tanığı kapıcı ile yüzleştirilecek ama kapıcı son anda korkarak tanımadığını bildirecekti. Koca Jim'in cenazesi John Torrio ve Al Capone'un da katıldığı gösterişli bir törenle gömülecekti. Artık Chicago'yu ellerine almalarının vaktiydi. Ancak bununla yetinmeyip yayılma politikası izlediler. Ayrıca diğer çetelerle anlaşıp bölgeleri paylaştılar ve işleri belli kurallara bağladılar. Torrio herkesi amcasının mirasçısı olduğuna ikna etmişti. Polis makamlarını, belediye yetkililerini ve hakimleri rüşvete boğarak yeni bölgelerde en lüksünden en salaşına meyhaneler, kumarhaneler ve randevu evleri açtılar. Bu kuşatmadan tümüyle mafya yönetiminde bir sefahat yuvası olan Cicero ilçesi doğacaktı. Dipnot, mafya bu ilçeye hayran olduğu ünlü Romalı hatip Cicero'nun adını vererek ona olan saygısını gösteriyordu. Capone bu bölgenin genel evlerinde eğlenirken daha sonra hayatına mal olacak bel soğukluğu hastalığına yakalanacaktı. Capone ayrıca işlerini yürütürken kendini çevreye iş adamı olarak tanıtıyordu. Chicago telefon rehberinde adının karşısında meslek olarak antikacı yazıyordu. 2220 South Wabash Caddesi'nde bir de paravan dükkan açmıştı. Arayan antika meraklılarını "Bugün kapalıyız" diye cevaplıyordu. Capone politikayla ilgileniyor. Artık Torrio'nun yokluğunda bütün işler Al Capone'dan sorulur olmuştu. Capone bu amaçla Hawthorne denilen bölgede kale gibi korunaklı bir de karargah kurdu. Çelik kapıları kurşun geçirmezdi. İçini de zevkine göre döşetmiş, duvarları doldurulmuş, av hayvanı kafalarıyla donatıp yatak odası ve merdivenlere kırmızı halılar serdirmişti. Ayrıca bölgedeki seçimleri istedikleri adayın kazanması için dolaplar çeviriyor, seçmenlere baskı uyguluyordu. 1924 seçimleri kritik önemdeydi onlar için. Çünkü kurdukları ilçenin geleceği o seçimi kukla adayları Klan Han'ın mutlaka kazanmasına bağlıydı. Bu iş için Chicago'dan 200 adam getirtmişti. Seçmene gözdağı veriyor, sandık başında bekleyen adamları, seçim memurlarını ve sandık görevlilerini kaçırıp yeniden ve istedikleri şekilde tutanak tutturuyorlardı. Karşı koyanlar ise dövülüyor, Demokrat Parti müşahitleri ayaklarından vuruluyor veya kaçırılıp seçim zamanı dolana kadar depolarda bekletiliyorlardı. Aynı gün 4 kişi vurularak bir kişi de boğazı kesilerek öldürülecekti. Sonunda seçimleri Capone'un istediği adayı kazanacaktı ama bu olay Al Capone'a da pahalıya patlayacaktı. Seçim sandıklarını kaçırmak için bekleyen Al Capone, ağabeyi Frank Capone ve kuzenleri Charlie Fischetti cadde ortasında polislerle karşılaşacak ve aralarında çatışma çıkacaktı. Frank Capone tam polis memuru McGlynn'e nişan alacaktı ki memur McGlynn ondan önce davranıp kardeş Capone'un bedenini cansız olarak yere serdi. Al Capone ise elindeki iki tabanca ile polisleri tehdit edip kaçacaktı. Dipnot, Capone'ların kullandığı silahların hepsi ruhsatlıydı. Ruhsatları ise Capone'un adamı yargıç George Miller vermişti. Kuzenleri Charlie Fischetti tutuklandı ama serbest kaldı. Frank Capone'un anısına Cicero ilçesinin bütün meyhane ve genel evleri ışıklarını karartıp kapılarını kimseye açmadılar. Capone ağabeyinin şanına yaraşır büyük bir de cenaze töreni düzenleyecekti. Capontorio ikilisi Cicero ilçesinde tam 161 kumarhane, 123 meyhane ve sayısı belirsiz randevu evini kontrol ediyorlardı. İçkiler kaçak üretim merkezlerinden geliyor, yol güzergahında başlarına bir şey gelmesin diye ilçe polisleri, motosiklette ekipleriyle onların kamyonlarına refakat ediyorlardı. İşler o kadar rezil ve aleni bir hal almıştı ki, muhasebecileri yağlı parmak Jack Guzik bir büro açmış, kapısına da bir doktor tabelası asmıştı. Dipnot, bu ünvanı saydığı paraların çokluğundan dolayı almıştı. İçki siparişi verenler isterlerse burada içkinin kalite kontrolünü yapabiliyorlardı. Ancak bir ara hesap dışı bir polis baskını oldu ve Capone şebekesinin hesap defterleri ellerine geçti. Bunlar delildi. Ancak yargıç Howard Hayes araya girdi ve onları Capone'a tekrar iade etti. Capone açıkça adam öldürüyor. Al Capone muhasebecisi Jack Guzik'i çok severdi. 8 Mayıs 1924 gecesi Guzik, bir barda içki kaçakçısı ve gangster Joe Howard tarafından tokatlanıp tekmelenecekti. Bunu duyan Capone adamın bulunduğu bara gitti ve aralarında tartışma çıktı. Howard Capone'a kadın satıcısı ve erkekliği yok diye hakaret edince o da silahını çekti ve tüm mermilerini adamın üzerine boşalttı. Üstelik bunu yaparken barda 3 şahit vardı. Ertesi gün Capone Chicago gazetelerinde manşetlerdeydi. Bu Capone'un ilk medyatik oluşuydu. Şahitler önce doğru ifade verdiler ama sonradan yan çizip ifade değiştirdiler. Capone kurtulmuştu. Bundan sonra sırada Torrio Capone çetesinin çıkarlarına bölgede çomak sokan Dion O'Banion ve onun İrlandalılar çetesi vardı. Capone ve Jenna ailesinin içki dolu kamyonlarını çalıyorlardı. Capone Torrio ikilisi Jenna'larla işbirliğine gidip Dion O'Banion'ı ortadan kaldırma kararı aldılar. Ancak bir pürüz vardı. O'Banion'ın öldürülmesine Sicilyalılar Birliği Başkanı Don Miguel Merlo karşı çıkıyordu. Fakat çok geçmeden 8 Kasım günü Merlo kanserden ölünce O'Banion'ın ölüm kararı verildi. Bunun için Capone has adamı Frankie Yale'i Merlo'nun cenazesi bahanesiyle New York'tan getirtmişti. 10 Kasım'da 1924 günü Dion O'Banion çiçekçi dükkanında cenaze için sipariş çiçekleri hazırlarken 3 kişi geldi. Çiçekleri teslim alma bahanesiyle içeri girdiler ve onu öldürdüler. Capone Torrio ikilisinin önündeki en önemli engellerden biri daha kalkmıştı. Dion O'Banion'un cenazesine de katıldılar. Al Capone geleneğe uyarak yaz sakalı bile bırakmıştı. Suç prenslerinden biri olan O'Banion'un cenazesine 40 bin kişi katıldı. 26 kamyonla mezarlığa babaların yolladığı 50 bin dolarlık çiçek taşındı. 3 orkestra ile giden cenazenin önünde aileden insanlar, 5 yargıç, Chicago belediye danışmanları ve polisler vardı. Arkadan dost gangsterler, Torrio ve Capone gibi düşmanlar geliyordu. 3 katilden biri olan Jenna da oradaydı. İrlandalının ortağı Haymiz Weiss sokağın ortasında eline hoparlörü alarak arkadaşının öcünü alacağını aykırdı. Dipnot Emine Çaykara dünden bugüne değişen yüzüyle mafya sayfa 32. Cenazenin ironik yanlarından birisi de kardinalin karşı çıkmasına rağmen tam bir cani olan O'Banion'un Hristiyanlık için kutsal olan kabul edilen mezarlığa kutsanmış topraklı bölümüne gömülmesiydi. Böylelikle O'Banion aziz mertebesine ermişti. Capone'un yükselişi. Böylelikle Capone Torrio ikilisinin önü daha da açılmış fakat hala tam hakimiyet amacına ulaşamamışlardı. Çok geçmeden 2 ay sonra 12 Ocak 1925'te Capone arabasından inerken taranacak, şoförü ise ölecekti. Bu olay Capone'a ders olacaktı ve hemen General Motors şirketine kendisi için özel olarak imal edilecek zırhlı, kurşun geçirmez araba siparişi verecekti. Araba çok lüks görünüyordu ama bir tank gibi ağırdı. Tam 9 ton çekiyordu. Capone'un adım adım yükselişi sürüyordu. Kullandığı tek yöntem vardı, rakiplerini öldürmek. Ancak ondan sonra geriye kalanlarla barış masasına oturuyordu. Taktiğine devam etti. Bölgedeki en büyük rakiplerden Angelo Jenna'yı 26 Mayıs 1925'te ortadan kaldırttı. giderek tek başına güçleniyordu. Artık tek engel ortağı Torrio'ydu. Fazla zaman geçmeden o fırsatı da yakalayacaktı. 24 Ocak 1926'da Torrio karısı ile birlikte alışverişten dönerken arabasında saldırıya uğradı. Karısı aceleyle eve doğru kaçtı. Kendisi ise bir dükkanın basamaklarında kıstırılmıştı. Birçok yara almışken son bir kurşun sıkmak için tetikçilerden biri yanaştı. Ancak silahının mermisi bittiği için ateş almayacaktı. Saldırganlar alelacele olay yerini terk ettiler. Torrio'nun çenesi parçalanmış, kurşunun biri boğazını delmiş, diğerleri ise vücuduna saplanmıştı. Torrio kendine gelir gelmez Capone'u çağırdı ve her şeyi ona bırakarak gangster aleminden uzaklaşma kararı aldı. Israr etmesi durumunda öleceğini anlamıştı. Arkasına bile bakmadan Chicago'yu apar topar terk etti, sonra da ABD'yi. 1956'da bir berber koltuğunda kalp krizinden ölecekti. Capone böylelikle bir imparatorluğun üzerine konmuştu. Artık Chicago'nun kralı olma zamanıydı. Capone imparatorluğuna son pürüzleri temizlemekle başladı. Şimdi sırada O'Banion'un ortağı ve cenaze esnasında intikam yemini eden Haimes Weiss vardı. Zaten Weiss da kısa bir süre önce Capone'a Hawthorne Hill Oteli'nin lobisinde kahvesini içerken bir saldırıda bulunmuş, etraf delik deşik olurken Capone şans eseri kurtulmuştu. 11 Ekim 1926'da ise Weiss artık bir ölüydü. Capone aynı gün otelin lobisinde elinde pürosuyla gazetecilere alay eder gibi şu açıklamayı yaptı. ''Burası kasap dükkanına dönmüş. Haimes iyi bir çocuktu. Ne yazık ki dik kafalıydı. Ekibinde aklı başında insanların olduğunu biliyorum. Onlar barış isterlerse her zaman için kapım açık. Ben ailenin babasıyım ve çocuklarımın yetim kalmasını istemem. Bu yüzden ateşkes ilan ediyorum. Önerim her zaman için geçerli.'' Capone çağrısında samimiydi. Tabii herkes ona boyun eğdiği müddetçe. Bir süreliğine bu sağlandı da, o da çatışmalardan bıkmış görünüyordu. Çete faaliyetleri kurallara bağlandı. Herkesin bölge ve faaliyet alanları belirlendi. Öte yandan Capone'un serveti de muazzam ölçülere varmaktaydı. Bu 1928 rakamlarıyla 120 milyon dolardı. Paranın önemli miktarı Chicago emniyetine, savcılarına, hakimlerine, belediye yetkililerine ve siyasetçilerine gidiyordu. Capone ancak böylelikle tam korunma sağlayabiliyordu. Bu yüzden kimse ona Chicago sınırları içinde dokunamıyordu. Aslında ve gerçekte Chicago'yu o yönetiyordu. Kendi kriminal prensliğini ilan etmişti adeta. Capone'un yaşam tarzı ve kişiliği. Zaten yaşam tarzı da prensler gibiydi. Yerleşmiş olduğu Lexington Oteli'ndeki odası bir sarayı andırıyordu adeta. Dipnot, Capone'un ayrıca Miami Beach'teki Palm Island'da devasa bir malikanesi vardı. Güvenlik kaygısıyla arazi 6 metrelik taş duvarlarla çevriliydi. İçinde tropik bir bahçe ve olimpik boyda bir de yüzme havuzu vardı. Bina son derece pahalı mobilyalarla döşenmişti. Pahalı beğeniler her tarafa yansımıştı. O esnadaki ortamı şöyle tasvir ediliyordu. Capone bol keseden dağıttığı paralar sayesinde Lexington Oteli'nin tek sahibiymiş gibi davranabiliyordu. Capone'un çok çeşitli işlerinin idare merkezi 6 odalı dairesinin salonu olan 430 numaralı odaydı. Parkeye işlenmiş iki harf girişte göze çarpmaktaydı. A.C. Sol yanda banyo odası bulunuyordu. Nil yeşili ile mor seramikten yapılmış çok büyük bir gömme küvet vardı burada. Musluklar altın kaplamaydı. Salona antika bir acem halısı serilmişti. Yüksek tavan inceden inceye işlenmiş yaprak desenleriyle bezenmişti. Amber ve buzlu camdan yapılmış olan avize yumuşak bir ışık saçıyordu ortalığa. Bir şömineye yerleştirilmiş yapma kömürler arkalarında yanan kırmızı ampullerin ışığıyla kızıl kızıl parıldamaktaydı. Şöminenin üst yanındaki lambrinin içine son moda bir radyo yerleştirilmişti. Masasının üzerinde bir Fransız telefonu, altın kaplamalı bir mürekkep takımı, fil dişinden oyulmuş bir sürü minik fil, bunların kendine baht açıklığı getirdiğine inanırdı. Sokaktaki gazete satıcısının yaydığı, gazetelerin başlıklarını buradan okumak için kullandığı bir dürbün ve Lincoln anıtı biçiminde yapılmış bronz bir kağıt ağırlığı bulunmaktaydı. Koyu gül rengi duvarda asılı duran üç resim Loewe'nin dikkatini çekti. Abraham Lincoln, George Washington ve Chicago Belediye Başkanı William Hale, yani Koca Bill Thompson. Lincoln'un resminin hemen altında Gettysburg Nutku'nun bir metni asılmıştı. Karşı duvarda Kleopatra'nın bir tablosunun yanı sıra Capone'un en sevdiği film yıldızlarından Fatty Arbuckle ve Theda Bara'nın birer fotoğrafı, üç tane doldurulmuş geyik başı, bir de guguklu saat yer alıyordu. Dipnot John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı, sayfa 11-13. Aynı şekilde görünüm ve davranışları da aristokratlara özgü bir tarzaydı. Zenginliği davranış ve beğenilerine sinmişti. Görenler onu cahil bir gangster değil, en az birkaç kuşaktır soylu bir aileden geliyor olduğunu düşünebilirlerdi. Capone geç kalkardı. Genellikle şafak sökene kadar yatmaz, yer içer gece kulüplerini dolaşırdı çünkü. Öğleden önce gelen konuklarını ipek pijamasının üzerine geçirdiği ipek sabahlığıyla karşılardı. Pijamalarda sabahlıkla yine ipek olan yatak çarşafları gibi adının baş harflerinden işlenmiş birer markayla süslüydü. Pijamalarını, sözde Fransız modelleri, her seferinde düzinelerle olmak üzere sulkadan tanesi 25 dolara ısmarlardı. İtalyan ipeğinden çeşitli parlak renklerde don giymeyi severdi. Bunların tanesine 1 dolar öderdi. Marshall Field tarafından ölçüsüne göre ısmarlama yapılan sağ yan cepleri revolverinin ağırlığını çeksin diye özel olarak pekiştirilmiş, kostümlerinin tanesi 135 dolar, renkleri ise genellikle pastel tonlardaydı. Bezelye yeşili, limon sarısı, toz mavisi gibi. Çorapları ile boyun bağlarının renklerinin birbirine uymasına dikkat eder, fedora şapka, gri tozluk takardı. Kravat iğnesinin üstünde koskoca bir markiz pırlantası parlardı. Yine iri pırlantalarla süslü platin bir saat zinciri sarkardı göbeğinin ortasından. Orta parmağına en ufak bir dalgası olmayan 11 karatlık mavi beyaz bir tek taş takardı. 50 bin dolara mal olmuştu bu yüzük. Ağır İtalyan hamur işleri yediğinden ve bol bol Chianti şarabı içtiğinden gövdesini kaplayan yağ tabakaları arttıkça artmıştı. Bununla birlikte yağların altındaki kaslar hala kaya sertliğindeydi. 1.65 boyunda 120 kilo ağırlığındaydı. Boğayı andıran etli düşük omuzlarıyla gövdesinin üst bölümünü öne atarak yürürdü. İri yuvarlak kafasını taşıyan boynu öylesine kalın ve kısaydı ki gövdesiyle arasında bir ayrım seçmek hemen hemen olanaksızdı. Yüzü şişti, sanki eldeki çerçeveyi alabildiğinden fazla et sıkıştırılmış gibi. Saçlar koyu kahverengi, kalın, kara kaşların altındaki gözler açık gri, burun basık, ağız geniş, dudaklar kalın ve mor renkliydi. Sol yanak boyunca kulaktan çeneye uzanan bir yara izi vardı. Gençliğinde başından geçen bir bıçak dövüşünün hatırası. Capone'un her hizmetine koşmaya hazır yarım düzine kadar fedaisi vardı odada. Prosu sönecek olsa ne bir söz söylemesine ne de en ufak bir işaret vermesine gerek yoktu. Biri anında yanına fırlayıp çakmağı çakıveriyordu. Ne var ki bütün bu ihtişamın arkasında kan ve ölümler bulunmaktaydı. Dipnot, 1919'dan beri Capone'un geldiğinden beri Chicago bölgesinde işlenen mafya kaynaklı cinayet sayısı polis kayıtlarına göre 976 adetti. Bunlardan sadece ikisinin failleri ceza alabilmişti. Tabii bu rakamlar aynı zamanda polisin hiçbir şey yapmadığını, sadece kayıt tuttuğunu gösteriyordu. Üstelik terör hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Capone gücüne güç katarken başındaki belalar da hiç geçmek bilmiyordu. Önce Sicilyalılar Birliği'nin başına geçirdiği arkadaşı, ki Capone bir Sicilyalı değil Napoliliydi, Tom Lombardo sigara satın alırken saldırıya uğradı. Saldırının arkasında kim olduğunu bulmasını yine arkadaşı ve tetikçisi Frankie Yale'dan istedi. Ancak Yale kaçınınca ortada bir şeyler dönmekte olduğunu sezdi. Bunun üzerine adamı Amato'yu New York'a yolladı. Ancak Amato da iki gün sonra Brooklyn Köprüsü'nün oralarda ölü olarak bulundu. 1 Temmuz 1928'de ise Yale öldürülecekti. Dipnot Yale arabasını zırhla kaplatmış ancak henüz kurşun geçirmez cam taktırmamıştı. Cesedinden onlarca kurşun çıktı. Böylelikle Capone suç dünyasına adım attığından beri yanında olan bir arkadaşını daha kaybediyordu. Dipnot, Capone Yale'a dostluk nişanesi olarak tokası değerli pırlantalarla süslü bir kemer hediye etmişti. Bir hafta sonra 7 Eylül 1928'de Birlik Başkanı ve mafyanın teorisyeni olarak bilinen Tommy Lombardo'yu kafasına 4 kurşun sıkarak öldürdüler. 4 ay geçmemişti ki en sadık adamlarından Pasquale Lollardo karısının gözleri önünde vurulacaktı. Her taraf kan kokuyordu. Saldırıların arkasında Aiello kardeşlerin parmağı çıkmıştı. Ancak Capone için daha da beteri ihanete uğramaktı. Capone'un adamları Scalise, Anselmi ve Giunta da bu işe bulaşmışlardı. Onları yemeğe davet etti, ağırladı, eğlendirdi ve sofranın ortasında beyzbol sopasıyla kemiklerini kırdıktan sonra kafalarına birer kurşunu bizzat kendi sıktı. Savaş şiddetlenerek sürüyordu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 328.